Herkese merhaba. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu. Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ile beraber yaptığımız Diyarbakır Cezaevi Kampüsü ziyaretimi anlatmak istiyorum. Malum Türkiye'de cezaevleri oldukça sıkıntılı bir yerde, sayı çok artmış durumda ve cezaevlerinden çok ihlal başvurusu alıyoruz. Ve ben cezaevi inceleme alt komisyonuna en çok başvuru yapan milletvekiliyim ve cezaevlerinin en çok izlenmesini isteyen bir milletvekiliyim. Alt komisyon Türkiye cezaevlerine ziyaretler yapıyor. Oldukça eksik bir sayıda oldu şu ana kadar ama daha da artması için uğraş veriyoruz. Diyarbakır cezaevi kampüsüne yaptığımız ziyaret sonrasında Elazığ cezaevini de ziyaret ettik ama ilk önce Diyarbakır cezaevi ziyaretimiz hakkında heyet olarak yaptığımız ziyaret hakkında bilgi vermek isterim. Diyarbakır cezaevi kapasitenin üstünde tutuklu ve mahkum bulunduran bir cezaevi kampüsüne sahip. Şehrin içinde E tipi cezaevi var. Şehrin dışında bir kampüste D tipi T tipi kadın, çocuk ve açık cezaevleri var. Malum şehrin içindeki E tipi cezaevi eski Diyarbakır Zindanı diye anılan cezaevi. Biz orayı değil de kampüs içindeki cezaevlerini gezdik. Ve Diyarbakır cezaevi denince şu an neler göreceğimizi de merak ederek gezdik. İlk önce bir briefing yapıldı ve cezaevleri hakkında yetkililer, savcı ve müdürler bize bir bilgi verdi. Kapasitenin üstünde çalıştığını anladık. Tutuklu ve hükümler kapasitenin üstündeydi. Kadın ve çocuk bölümlerinde kapasitenin altında tutuklu ve hükümlü bulunurken D, E ve T bölümlerinde kapasitenin üstünde tutuklu ve hükümlü bulunuyordu. Ve yetkililerden bilgi aldıktan sonra çeşitli koğuşları gezdik. Her farklı koğuşu gezmeye çalıştık. Siyasi koğuşlar, adli koğuşlar ve yanımızda yetkililer olmadan tutuklu ve hükümlülerle görüştük ve şikayetlerini almaya çalıştık. İhlal başvurularını almaya çalıştık. Girdiğimiz bir koğuş da duyduklarımız yemeklerin kötü olduğu ki bazen cam çıkıyormuş, saç çıkıyormuş, taş çıkıyormuş ve çıkan bir cam parçası bir kadın tutuklunun ağzında bir yırtığa neden olmuş, dikiş atılmış. Sıcak su ve soğuk su sorunu var. 2 günde bir saat sıcak su verilebiliyor ve bu birçok koğuşta daha kısa süreli olduğunu öğreniyoruz. Kantinlerin pahalı olduğu ve sandalye eğer kırılırsa mahpustan bunun ücretinin tahsil edildiğini öğreniyoruz. İnfaz koruma memurlarından şikayet var. Kaba oldukları ve insanların özel hayatına sık sık müdahale ettikleri, kameraların yoğun bir şekilde insanları izlediği yönünde şikayetler vardı. Girdiğimiz bir kadın koğuşunda ve diğer koğuşlarda da aynı şikayet vardı. Kameralarla herkesin her an izlendiği ve özel hayatın didik didik edildiği, kadınların giyimlerine karışıldığı, usturuplu giyinin dendiği, avludaki giysi tarzlarına yönelik ve iç bölümde, banyonun olduğu bölümde, banyonun kapısını görecek şekilde bir kameranın olduğu ve Banyo sonrası çıkan kadınların mahremiyet açısından son derece rahatsız oldukları yönünde önemli şikayetler vardı. Yine ziyaretçi görüşlerinde çok bekletildiklerini söylüyorlardı. Mektupların sansüre uğradığını, fotokopisinin çekilip sansürlü bir şekilde verildiğini söylüyorlardı. Çocuklar vardı ve bu çocuklar istedikleri zaman hapishaneye girip çıkamıyorlarmış. Belli zamanları beklemek zorundaymış. Yeterli kurs etkinliğinin olmadığı, spor ve etkinliklere gidemediklerini, saatin uymadığını, 10 saat sohbet hakkının haftada ancak yarım saat kullanılabildiğini, kitap açısından hapishanede oldukları için çok kitap okumak istediklerini ama ancak 10 tane kitap alabildiklerini ki kendilerinin haftada 5-6 kitap bitirdiğini öğreniyoruz. Bu tabii üzücü bir durumdu. Çünkü hapishaneler niye yapılır? Cezalandırma ama insanları ıslah etme amaçlı yapılır. Ve orada kitap okumak isteyen insanların önüne geçmemelisiniz. Ama burada kitap okuma açısından düşünün, kadın mahpuslar oldukça şikayetçiydi. Az kitap alabildiklerini, sınırlandığını söylüyorlardı. Aramaların aniden yapıldığı ve kaba bir şekilde yapıldığını, aniden oda baskınları yapıldığı ve kaba bir şekilde yapıldığını söylüyorlardı. Revirlere çıkışlarda sorun yaşadıklarını, uzama olduğunu söylüyorlardı. Kantinlerin oldukça pahalı olduğunu, hani iş yurtlarında üretilen mamuller olmasına rağmen piyasa üstünde kantinlerin pahalı olduğunu söylüyorlardı. Sevklerin sıkıntılı olduğunu, uzman bir göz doktoruna muayene için 2 ay beklediğini söylüyordu bir mahpus. Kelepçeli muayene yapıldığını ve doktor kelepçeyi çıkarın demesine rağmen kelepçelerin çıkarılmadığını söylemeleri oldukça sıkıntılı, üzücü ve ihlal oluşturmuş bir durumdu. Yine kadın bölümlerinde çocuklar vardı. 3,5-4 yaşlarında çocuklar gördük ve bu çocukların durumu oldukça sıkıntılı, üzüntü verici durumdaydı. Çünkü bu çocukların beslenmesinden psikolojisine kadar önemli sorunlar vardı. Ek besinler almalarında oldukça yetersizlikler vardı ve çocuğa uygun bir ortam görünmüyordu. Her taraf duvar, beton, kapılar, demir kapılar, efendime söyleyeyim 2-3 tane anahtarla açılan dev kapılar, betonlu yerler, halıların olmadığı yerlerde çocuklar vardı ve bu çocukların psikolojilerinin iyi olmadığını büyükler söylüyordu. Çünkü oyuncakları da son derece yetersizdi. Kreşe gitmediğini söylüyorlardı ve boyama kitabının verilmediğini, boya kalemlerinin verilmediğini söylüyorlardı. Oradaki güvenlik açısından sanırım bunlar. Dilekçelerin buharlaştığını, Yeni Yaşam gazetesinin verilmediğini söylüyordu PKK mahpusları. Yine bir başka çocukla ilgili üzücü bir şey duyuyorduk. Bir çocuk adı Heavy, 13 aylıkken içeride çok fazla annesi tutamamış, emzirirken dışarı vermiş ve çocuk dışarıda bayağı bir ağlama krizleri yaşamış ve bu sıkıntılı süreçte yaşadıklarından dolayı kekeme olmuş. Yine bir başka aile ile ilgili üzücü bir hikaye dinledik. Anne Semra Akgül anlatıyordu. 6 yaşına kadar yanında çocuğu varmış ve dışarıda 2 ayrı çocuğu, 3 çocuklu bir anne mahpus. 6 yaşındaki çocuğu 6 yaşına bastığı zaman hapishaneden ayrılmak zorunda ama onlara bakacak ne bir dede, nine, bir başka yakın yok. Çocuğu çıkarmış, göndermiş. Çocuk 2 kardeşiyle beraber bir evde yaşıyor. Maddi manevi açıdan yakınlarının işte ihsanıyla ancak yaşayabilen 3 tane çocuk bir evde yalnız, anne içeride, baba mahpus ve 3 çocuk bir başına bir evde yaşamak zorunda. Oldukça üzüntü verici bir anlatımdı. Yine çocuklar için yemeklerin yağlı olduğu, çocuğa uygun olmadığı yönünde anlatımlar vardı. Radyoların toplandığı ve insanların bayağı bir kısıtlandığına yönelik önemli anlatımlar vardı. Yine gerçekten dar bir bahçe ve 10 kişilik yerde yer yer 20 kişiyi, 24 kişiye varan kalabalıkların kaldığını gördük. Oldukça kalabalık ortamlar vardı. Bazı yerlerde daha sakindi. 8-10 kişiydi ama bazı yerlerde de kalabalık vardı ve bu insanlar işte düşünün bahçede avluda oldukları anda bazen halay çekiyorlar ve Kürtçe şarkı söyleyebiliyorlar ama anında müdahale edilip cezalar yağdırılıyormuş. Bu da mahpuslar için üzücü bir durumdu ve biz kime karşı propaganda yapıyoruz ki burada diye dertleniyorlardı. Çamaşır asacak yerlerin olmadığını, avluda sıkıntı olduğunu söylüyorlardı. Ve mektuplara el konduğu, psikolojik işkenceye uğradıklarını söylüyorlardı. Adli bölümdeki mahpusların da yine ifade özgürlüğü ile ilgili, kıyafet kotasının az olması ile ilgili şikayetleri vardı. Biz kadın mahpuslara baktığımızda bazı renklerin onlarda kısıtlandığını görüyorduk ve oldukça madden düşük bir görüntü içinde olduklarını, elbiselerinin döküldüğünü de gözlemliyorduk işin doğrusu. Genç yaşta cezaevine girmiş kadın erkek birçok kişi vardı maalesef. Bu da hani siyasi görüşleri bir tarafa, insani olarak insanı üzen bir durumdu ve cezaları öyle veya böyle yargı kararıyla verilmiş cezalar ama cezaevinde bir de uğradıkları ağır ihlalleri anlatmaları gerçekten üzücü hususlardı. Çocuk bölümlerine de gittik ve çocuk bölümlerinde hakikaten çocuklara uygun olmayan bir ortamda çocuk mahkumların kaldığını gördük. 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında, 15 yaşındayım dediği halde 13 yaşındaymış gibi görünen ufacık çocuklar ve bunlar siyasi mahkumlardı. Yani hangi siyasi suçtan dolayı 15 yaşında buraya girmişlerdi? 15 yaşında bu çocuk devletin gözünde terörist ilan edilmişti adeta ve bulundukları yerler de iyi değildi. Tuvaletlerinin kapısı kırıktı, içerisi temiz değildi ve havalandırma açısından önemli bir sıkıntıları vardı. Genç insanlar bunlar. Havalandırmaya sık sık çıkmak istiyorlar ama ancak bir saatlik bir hakları olduğunu öğrendik. Gerçekten diğer koğuşlar daha farklı. Bu koğuşların fiziki durumu çocuk mahkumlara göre hiç uygun değil. Bir göz bizi sürekli gözetliyor diyordu çocuk mahkumlar. Bir yerimizi kaşısak bile birilerinin bizi göreceğini düşünüyoruz. Burada fiziki şartlar içinde oldukça uygunsuz bir yerdeyiz. Ve sevklere gittiğimizde kelepçeliyiz. Bu yüzden sevklere çok fazla da gitmek istemiyoruz diyorlardı. Ardından farklı siyasi koğuşları da gezdik ve burada gördüğümüz ortam hakikaten üzücüydü. Çünkü farklı siyasi görüşten de olsa çok uzun süreli o cezaevinde bulunan insanları peş peşe ziyaret etmek hakikaten üzücüydü. Mesela PKK ve Hizbullah koğuşlarını art arda ziyaret ettik. İkisinde de 27-28 yıldır o cezaevinde veyahut da başka cezaevlerinde kalarak ondan sonra Diyarbakır'a gelmiş kişiler vardı. Eski 90'lı yıllardaki hikayeleri de hatırlayınca insan ister istemez üzülüyor ve her iki kesimden Kürt gençlerinin farklı kesimden de olsa farklı koğuşlarda da olsa buralarda olduğunu ama halen Kürt meselesinin devam ettiğini, onları kullanan, birbirine kırdıran güçlerin hala hakim olduğunu ve zalimce politikaların devam ettirdiğini görüyorduk ve bu bizim için oldukça çarpıcı, hüzünlü bir tablo oluşturuyordu. Siyaseti bir tarafa bırakalım. Bir insanın sizin gözünüzün içine bakarak 28 yıldır buradayım, cezaevlerindeyim demesi insanın içini burkan sözler gerçekten. Bunlar basit yıllar değil, gerçekten insanın ömrünün cezaevinde geçmesi demek ve eğer ki orada da ihlale uğruyorsa bu da oldukça sıkıntılı bir durum anlamına geliyor. Cezaevlerinde tabii siyasi mahpuslar oldukça tecritten dolayı sıkıntı içindeler. Tek tipleştirildiklerini, kısıtlandıklarını, gazete alamadıklarını, Yeni Yaşam gazetesini hiç alamadıklarını, Enferensel gazetesinin hafta sonları olmadığını, yemeklerin çok kötü olduğunu ve her tarafın tecrit olduğunu söylüyorlardı. Sohbet haklarının kısıtlandığını söylüyorlardı ve onun dışında su konusunda Diyarbakır'da önemli bir sıkıntı yaşanıyor. Bazı su kuyuları kurumuş ve bu yüzden su kesintileri oluyor. Sıcak suyla ilgili çok önemli sıkıntılar duyduk. İnsanlar soğuk suyla yıkanabiliyor. 2 saatte, 2 günde 1 saat deniliyor ama içerideki koğuşlardaki insan sayısı fazla. Kimisine 5 dakika veya 10 dakika süre düşebiliyormuş. Bazı yerlerde tuvaletler ve banyo bir yerde. Düşünün, banyo yaparken kimse tuvalete giremiyor. Bunun gibi hadiseler var. Zaten hani dar bir ortam, gerçekten dar bir ortam. Avlu dar, içerisinin ortamı dar. Ve bundan dolayı sıkıntılı bir ortam ve hastalıklar da olabiliyor tabii. Yaşlı insanlar, kalp rahatsızlığı geçiren insanlar, mesela Zeki Bektaş isimli bir mahpus, kalp rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırılıyor ve orada felç geçiriyor. Emboli atıyor sanırım ve beyin felci geçiriyor. Oldukça ağır bir durumdayken maalesef hastaneden cezaevine getiriliyor. Cezaevi yetkilileri de bu yarı ölü gibi olan hastayı kabul etmek istememelerine rağmen cezaevine giriyor. Bu hasta, biz hastayı başında ziyaret ettik. Gerçekten çok üzücü bir görüntüydü. Bilinci bulanık olan, yutma refleksi doğru dürüst olmayan, yediği yiyecekleri ciğerine kaçırabilecek ve cezaevinde ölebilecek görüntüde bir hastaydı. Ve bu hastanın gerçekten tahliye edilmesi gerekiyordu ama hastaneden cezaevine gönderilmiş, adeta kaderine terk edilmiş bir hastaydı. Komisyon üyeleri de iktidar partisinden olsa bile onlar da bu duruma tepki gösterdi. Gerçi iktidar parti vekillerinin birçok yerde avukatlara, bir avukat gibi mahpuslara karşı bu uygulamaları savunmaya çalıştığını da yer yer görüyorduk. Ama bu hasta tutuklunun halinin savunulacak bir tarafı yoktu. Çünkü 4 senedir tutukluymuş ve kaç gündür de burada böyle yarı ölü bir şekilde yatan bir hastaydı bu. Bu kabul edilecek bir hadise değil. Bu insanlar cezaevlerinde zaten her kesimden insan cezasını çekiyor. Suçlu veya değil bir şekilde cezasını çekiyor. O ortamda bir gün bile durmak zaten bir insana önemli bir cezadır. Bir de bunun üstüne orada yetkililer tarafından onların haklarının çiğnenmesi, işte bu insan hakları ihlali demek. Biz de bununla uğraşıyoruz. Yoksa cezaevinde her siyasi görüşten insan var ve biz de ayrımsız bir şekilde her siyasi görüşü gezmeye çalıştık ve oldukça önemli ihlaller tespit ettik. Bu ihlalleri ben zaten az çok biliyorum. Cezaevlerini yakından takip eden bir milletvekiliyim ama komisyon olarak bunların görülmesi ve komisyon raporlarına yansıması gerekiyordu ve bu da sanırım daha sonra yayınlanacak komisyon raporunda ortaya çıkacak ortak bir görüş olarak. Şu anda söylediklerim benim bir milletvekili olarak şahsi gözlemlerim. Başka neler gördük? Mesela FETÖ koğuşlarını da gezdik. El-Kaide, IŞİD koğuşlarını da gezdik. Gezmediğimiz bölüm kalmadı. Her yerden birer örnek almaya çalıştık. FETÖ koğuşlarında sağlık sevk ihlalleri yoğun bir şekilde söyleniyordu. Oldukça sevklere geç gidildiği söyleniyordu. Ve psikiyatri muayenesi, üroloji muayenesi gibi doktorla yalnız kalarak yapılabilecek muayenelerde özel hayatın ihlalinin gerçekleştirdiği asker ve jandarmaların infaz koruma memurlarının başlarından ayrılmadığı söyleniyordu ve doğru dürüst muayene olamadıklarını söylüyorlardı. Yine FETÖ koğuşlarındaki kişiler aile görüşü odası hakkında mahrum edildiklerini söylüyorlardı. Hizbullah bölümündeki mahpuslar ise ihlallere artık alıştıklarını, kendilerinin adil olmayan bir şekilde burada bulunduğunu söyleyerek daha çok adli yöne vurgu yapmaya çalıştılar. IŞİD bölümü ve El-Kaide bölümü mahpuslarını ziyaret ettiğimizde de kimisi kendisinin IŞİD'li olmadığı halde IŞİD'li damgası yiyerek burada bulunduğunu ve bundan dolayı eşinin sosyal yardımlaşma mahpuslara hak olan sosyal yardımlaşma hakkının eşi tarafından alınamadığını söylüyordu. Yine ayrı bir bölüm olarak gördüğümüz her cezaevinde olan pembe oda, aile görüş odası dediğimiz karı kocanın 2-3 saatliğine buluşabildiği mahrem odayı da gezmek istedik ve orada şok görüntülere şahitlik ettik. Çünkü bu bölüm gerçekten çok kötü bir yerdeydi. Cezaevinin bodrumunda su basmış, inanılmaz bir büyük rutubet olan 2 dakika durulmayacak bir bölümde belki mahpusların yıllarca beklediği bir hak verilmek isteniyordu. Ama o odada 2 dakika durmak bile mümkün değildi. Ve o bir takım koğuşlar işte haklarının gasp edildiği o koğuşa giremediklerini söylüyordu. Ama girenler de gerçekten çok kötü, olumsuz bir ortamı görüyorlardı. Çünkü durulmayacak, o durumda rutubetli, oldukça kötü bir ortamdı. Bunları gördüğümüz zaman insani açıdan içimizin burkulmaması mümkün değildi gerçekten. Cezaevleri gerçekten zor yerler. Küçücük bir alan, girdiğiniz zaman üst katta yatacak yerler, sıkış tepiş, herkes birbirinin içinde. Bir avlusu var belli saatlerde çıkılan ve o avlunun etrafı 4 duvar, üstünde tel örgüler. Ve Elazığ cezaevinde o gökyüzünü görmek bile mümkün değil. Çünkü gökyüzüne de tel örgüler çekmişlerdi. Diyarbakır cezaevinde avlunun üstünde sadece kenarlarda tel örgü vardı. Yani gökyüzünü tel örgüler örtmüyordu ama oldukça küçük havalandırmalar vardı ve bunaltıcı bir ortam vardı. Çeşitli hakların kısıtlandığı ve siyasi bölümde işte uyuşturucunun bulunduğu yönünde önemli iddiaların olduğu bir cezaeviydi ve farklı milletvekilleri arkadaşlarımızın da ve bürokratların da bir araya gelip hazırlayacağı bir rapor olacak ama bizim ilk izlenimlerimiz böyle. Cezaevleri kolay yerler değil. Diyarbakır cezaevi meşhur bir yer. Eskiden beri herkes Diyarbakır cezaevi der. Evet, şu anda farklı bir yere taşınmış. Bir kampüs içinde farklı bir hizmet var ama ihlaller de var. Ve çok önemli ihlaller de görebildik. Çocukların durumu bilhassa en dikkat çekeniydi. Annelerin durumu son derece sıkıntılıydı. Uzun süreli tutukluklar sonrası nakil konusunda, hastane sevkleri konusunda oldukça önemli sıkıntılar yaşandığı belli oluyordu. Genel olarak nakillerden önemli sıkıntılar vardı. Çünkü insanlar ailelerinden çok uzak cezaevlerinde bulunabiliyorlar. Aileleri için onları işte bir saatlik bir ziyaret, çok uzun süren saatler sonrası gerçekleşebiliyor. Bunlar da cezaevlerindeki önemli sıkıntılardı. Değerli dinleyenler, Diyarbakır cezaevi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Elazığ cezaevi ile ilgili de ayrıca değineceğim hususlar var. Bir başka programda da Elazığ cezaevi ile ilgili hususlara değinmeye çalışacağım. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.